tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk tarihinizinde birlikteliğimiz başladı. Programın Esnan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı, Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Güray hocamız da Orhan Gazi'nin son dönemi ve 1. Murat Hüdavendigar'ı konuşmaya başlayacağız az sonra değerli dinleyicilerimiz. Bugünkü programımızın konusu bu. Geçen hafta Oğuzları konuşmuştuk hocamızla. Osmanlı'nın izindeyiz. Devam edeceğiz bu haftada. Fakat hep öncesinde olduğu gibi sorularınız, yorumlarınız ve kitap armağanımız için telefon numaralarımızı anımsatayım ben sizlere. Ardından sohbetimize başlayalım. 463 34 19 463 34 21 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Güray hocam, bu hafta dinleyicimize, bizi arayan şanslı dinleyicimize hangi kitabı armağan edeceğiz? Türk Tarih Kurumu yayınlarımızda.
Evet, bu hafta dinleyicilerimizden ilk arayan kişiye ünlü Selçuklu komutanları Afşin, Atsız, Artuk ve Aksungur adlı eseri hediye ediyoruz. Profesör Doktor Ali Sevim hocanın bu eseri Türk Tarih Kurumu'nun 80. kuruluş yıl dönümü kitapları arasında yayınlanmıştır. Çok güzel bir okuma kitabıdır. 2011 yılına ait ikinci baskısından hediye ediyoruz.
Ve de ben de buradan ekleyeyim hocamızın söylediklerini. Ali Sevim, daha önce de duyurduğumuz gibi çok kitabını armağan ettik hocam, Ali Sevim hocanın.
Evet.
Dinleyicilerimize.
Kurumumuzdan çıkmış olan pek çok eseri var. Bu da gerçekten okuyucu için çok güzel bir dille yazılmış. Sade bir üslupla tarih hikayesi tarzında, yani dört ünlü Selçuklu komutanını anlatıyor. Tam bir okuma kitabıdır diyebiliriz.
Baskısı da çok güzel ve bu komutanlar da çok önemli komutanlar. Anadolu'nun fethinde, Anadolu'nun Türkleşmesinde, İslamlaşmasında. Değerli dinleyicilerimiz, telefon numaralarımız 463 34 19 463 34 21. Birkaç haftadır peş peşe değerli dinleyicilerimiz, Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren Orhan Gazi'nin, Sultan Orhan Gazi'nin ne kadar önemli işler yaptığını, devletin gelişmesine doğru atılan adımların başında ne önemli görevler üstlendiğini Güray hocamız bizlere aktardı. Hocam, son dönemine geldik. Sultan Orhan Gazi'nin.
Evet, Orhan Gazi dönemini 3 kategoride ele alabiliriz. Bunlardan birincisi 1345 tarihine kadar olan Orhan Gazi'nin kendi içinde devlet iç politikasında ve düzeninde sağladığı yenilikler ve devletin temellerini sağlamlaştırması yönünde atmış olduğu adımlardır. Mesela bunlar arasında ordu teşkilatının kurulması, yaya ve gulam sınıfının yeniden belirlenerek bir tasnif ile ordu sisteminin kesin bir devlet teşkilatı halinde ortaya konması, aynı zamanda devletin diğer mekanizmalarından sayılan divan teşkilatının oluşturulması, ilk divan teşkilatının kurulması ve tabii ki mali sistemle ilgili ilk kuralları belirleme gibi pek çok konuda, yani kadı tayini, işte medrese ve müderrislik ulema sınıfının ilk örneğinin Orhan Gazi döneminde İznik Medresesi etrafında, Orhan Gazi Medresesi etrafında açılmış olması dikkati çeker. Bu, devlet teşkilatının oluşturulmaya çalışıldığı ilk 20 yıllık dönem, 1326 yılından 1345 yılına kadar olan dönem, Orhan Gazi'nin Osmanlı Devlet Teşkilatı'nı tamamlamak için gayret gösterdiği bir dönem. Bunun yanı sıra onun dış politikayla ilgili devletin dış politikasını belirleyecek hamleler yaptığını ve özellikle Bizans'la olan mücadeleleri temelinde dış politikayı batıya dönük bir şekilde kurguladığını görmekteyiz. Bunun bir diğer örneği de şehzadelerinden Süleyman Paşa'yı özellikle devletin ikinci hükümdarlık döneminde Orhan Gazi'nin 1345'ten sonraki dış politikasında belirleyici bir şekilde Süleyman Paşa'yı, Şehzade Süleyman'ı diğer ismiyle kullandığını ya da görevlendirdiğini söyleyebiliriz. Şehzade Süleyman bunun neticesinde Edirne'ye kadar olan bölgede etkili bir isim olarak dikkatimizi çeker. 1353 Çimpe Kalesi'ne Osmanlı ordularının çıkması ve yerleşmesi, ardından Süleyman Paşa'nın yapmış olduğu faaliyetler neticesinde 1358 yılında şehit düşünceye kadar yaklaşık 5 yıl devam eden Rumeli fetihlerinde unutulmaz bir yeri vardır Gazi Süleyman Paşa'nın. Ve tabii ki bu uğurda faaliyet gösterirken şehit düşmüştür. Aynı zamanda Süleyman Paşa vesilesiyle Orta Anadolu'da Ankara'ya kadar olan bölgenin Bolu, Zonguldak, Kastamonu çevresinin Orhan Gazi zamanında Anadolu'da birliği, Türkmen beylikleri arasındaki birliği sağlamak politikası yönünde de adımlar atmak şeklinde Süleyman Paşa'ya çok önemli ikinci bir görev daha vermiş olduğunu görüyoruz. Bu da devletin dış politika temellerini oluşturması anlamına gelmektedir. Bir başka husus, 1341 yılından itibaren Orhan Gazi'yi Bizans'taki iç kavgada müdahil bir dış politika enstrümanı olarak görmekteyiz. Yani Osmanlı Devleti'nin dış politika temelleri de büyük oranda Orhan Gazi'deki bu uygulamalara dayanmaktadır. Ve Orhan Gazi'nin oğlu Halil Paşa'nın esir düşmesi sırasında Venedikli korsanlara ve bunun kurtarılmasıyla ilgili girişimlerde biz Bizans'la olan ilişkilerinin çok daha girdaplı bir hale geldiğini, yani çok detaylı bir şekilde Bizans kaynaklarının da buna yer verdiğini bildiğimiz için Osmanlı Devleti'nin Bizans'la olan ilişkileri daha çok dış politikasında belirleyiciydi diyebiliriz. Yani belirleyici olan bir takım taht mücadeleleri var Bizans'ın içerisinde. Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki ilerleyişine basamak teşkil eden Kantakuzen ailesiyle Paleologos ailesi arasındaki münasebetlere geçen programlarımızda değinmiştik.
Hocam, burada iki tane sorum olacak size ve ardından Orhan Gazi'den sonra 1. Murat dönemine yavaş yavaş geçeriz. Az önce sıraladığınız fetihler, bir yandan Anadolu yakasının Üsküdar'a kadar fethedilmesi, diğer yandan biraz önce söylediğiniz gibi Trakya'nın fethedilmesi, 1453 yılına daha 100 yıldan fazla bir zaman var. Sanki bir stratejinin olduğunu, yavaş yavaş Bizans'ın bir kuşatma, bir hilal içerisine alındığını ifade ediyor gibi görünüyor. Görüşleriniz ne hocam bu konuda?
Evet, tam da sizin de belirttiğiniz gibi geçen programımızda 100 yıl öncesinden 1453'ün hazırlığının adeta yapıldığı bir programdır. Orhan Gazi dönemini bu şekilde anlamak gerekir ve değerlendirmek gerekir. O zaman doğru bir değerlendirme yapmış oluruz diye belirtmiştim. Yine bir diğer taraftan Anadolu'daki birliği sağlayıcı adımlar atmaya çalışması, onun Germiyan oğullarıyla olan ilişkilerinde Eratna Beyliği ve Karesi topraklarının özellikle denizci bir beylik olması dolayısıyla Osmanlı Devleti'ne bağlanması yönünde adımlar atması dikkatimizi çekmektedir. Osmanlı Devleti'nin batı kıyılarında, yani tarihteki literatüre göre Ege Adaları ve Akdeniz'in bugünkü Ege Denizi dediğimiz bölümünde kıyı şeridindeki tersane ve limanları ele geçirmeye çalışması Orhan Gazi döneminde gerçekleşmiştir. Ve Karesi donanmasının Osmanlı'ya geçmesi, Gelibolu tersanesinin kuruluşuyla ilgili hazırlıklar da onun zamanında başlamıştır. 1353'te Çimpe Kalesi ve Rumeli'ye geçiş ile birlikte Edirne'ye kadar uzanan yol da açılmıştır. Kantakuzen ailesiyle olan münasebetler daha sıkı bir şekilde devam etmiştir. Kantakuzen kızını Orhan Gazi'ye vermek suretiyle bir akrabalık da tesis etmiştir. Yani Osmanlı Devleti aslında Bizans'la olan ilişkilerinde dostane, barışçıl bir politikayı da çoğunlukla Orhan Gazi döneminde kurmayı başarmıştır. Bütün bu mücadeleler içerisindeyken, şehzadesi esir düşmüşken bile bunu yapmayı başarması ciddi bir soğukkanlılık, ağırbaşlılık ve ağır bir diplomasi, siyaset gerektirir. Gerçekten de Orhan Gazi yeri geldiğinde kılıcını çekmesini bilmiş, yeri geldiğinde de bütün bu dostane ilişkiler ve karşılıklı çıkar esasına dayalı politikayı yürütmeyi başarmıştır.
Hocam, bu fetihlerin ardından devlet yapısının düzeyinde de çeşitli kurumları oluşturuyor, olan kurumları geliştiriyor. Onlarla birlikte daha önceki programlarımızda da vurguladığınız çok farklı bir kişiliği var Sultan Orhan Gazi'nin.
Orhan Gazi kendisi pehlivan yapılı iri yarı bir sportmen adam veyahut da sportmen bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunu Bizans'tan gelen elçilik heyetiyle yapmış olduğu görüşmeler sırasında yer yer gösteri yapması buna işaret etmektedir. Yani kendisi ok ve yayını kendisi yapabiliyordu. Topuz kullanıyordu. Savaşlarda kılıç kalkan rahatlıkla kullanabiliyor ve gerçekten de av merasimlerinde orduyla beraber çok ciddi bir şekilde kendisini tehlikeye atacak manevralar yapabiliyordu. Orhan Gazi'nin çeşitli yerlerde şehzadelik yaptırıldığını da biliyoruz. Osman Gazi onun eğitimiyle özel olarak ilgilenecek adamlarından güvendiği kişileri görevlendirmişti. İzmit'te, Bursa'nın kıyısında, Gölhisar'ında ve tabii ki Tekfurlarla sıkı bir ilişki içerisinde iyi bir diplomat, devlet adamı kişiliğine sahip olması için onu doğrudan doğruya Bizans'la komşu olan sancaklara yerleştirmiş olması da dikkatimizi çeker. Orhan Gazi döneminde Osmanlı Devleti'nin kazanmış olduğu bir başka sıfat daha var. Onu da hemen belirtmemizde yarar var. Osmanlı Devleti'nin gerçek kuruluşu Orhan Gazi döneminde, yani bir devlet olarak, teşkilat olarak baktığımızda Orhan Gazi döneminde gerçekleştirilmiştir veya tamamlanmıştır diyebiliriz. Bunun bir takım emareleri var. Nelerdir? Bir devletin olması ne demektir? Saray teşkilatı oluşturulmuştur, ordu teşkilatı oluşturulmuştur, adliye teşkilatı, divan teşkilatı, yani bizim bugün hükümet dediğimiz mekanizma, tayin sistemi oluşturulmuştur. Para bastırılmıştır. Mesela Orhan Gazi adına para bastırıldığı anlaşılıyor. Evet, Bizans parası da kullanıyordu Osmanlılar. Daha önceki Selçuklu paralarından, başka devletlerin bastırdığı İlhanlı paralarından da kullandıklarını biliyoruz. Venedik parası da kullanılıyordu. Ancak Orhan Gazi döneminde bağımsızlığı ve devletin teşekkül ettiğini gösteren bir emare olarak hutbe okutulması, Orhan Gazi'nin kendi adıyla anılan bir takım sultanlık eserleri, mimari eserler, yani sarayından camisine kadar, medresesine kadar eserler yaptırmış olması onun bağımsız kişiliğini, kimliğini vurgulamakta ve delillendirmektedir. Para bastırmış olması da yine buna bir delil olarak gösterilebilir. Bir diğer konu ise Orhan Gazi döneminde başlayan Bizans'la olan mücadele Anadolu'da ve İslam dünyasında duyulmuştur ve Osmanlı Devleti'ni Anadolu'daki beylikler içerisinde en büyük beylik durumuna yükselten bir gelişme olmuştur. Buna da Karamanoğulları Beyliği ile artık doğrudan doğruya rakip veyahut da daha da güçlü bir beylikten bahsediyoruz, devletten bahsediyoruz artık. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Halbuki Osmanlı Beyliği dönemi, yani Osman Gazi dönemi tam anlamıyla küçük bir beyliktir. Ve diğer beyliklere göre coğrafi anlamda da en küçüklerinden birisidir diyebiliriz. Orhan Gazi dönemine baktığımız zaman 1362 yılına kadar gelen genişlik açısından, coğrafi genişlik, siyasi genişlik, aynı zamanda da ordu gücü büyük bir nüfuza sahipti. Yani diğer beyliklerden de asker alabilen bir Osmanlı ordusu var. Gaza yapmakta ve bu İslam dünyasında duyulmakta. Dolayısıyla Süleyman Paşa'nın faaliyetlerini, gaza faaliyetlerini, Osmanlı Devleti'nin kimliğini ve diğer beyliklerinin, Anadolu'daki diğer beylerin ve Türkmen taifelerinin gözünde farklı bir noktaya Osmanlı beylerini yükseltmiştir. Orhan Gazi bunu başarmıştır ve gerçekten de gaza faaliyetlerinde gönüllü asker sınıfının önemli ölçüde Orhan Gazi zamanında kendiliğinden teşekkül ettiğini söyleyebiliriz. Evet. Özellikle müsellem denilen yaya birliklerinin büyük bir kısmı gönüllü askerlerden oluşmaya başlamıştı. Ahi birliklerinin önemli ölçüde savaşlarda görev alması bu açıdan dikkati çekmektedir.
Hocam, tarih bilimi çerçevesi içerisinde olmakla birlikte tarih eğitimiyle de ilişkinizi ve çalışmalarınızı ben biliyorum. Daha genel bir soruyla bu bölümümüzü kapatalım. Kuruluşundan itibaren Osman Gazi'den, Orhan Gazi'den, 1. Murat Hüdavendigâr'dan, işte son Sultan Vahdettin'e gelene kadar gençlerimize, çocuklarımıza tarihimizi anlatırken orada yalnızca bir isim görüyor çocuklar. Orhan Gazi. Oysa Orhan Gazi'nin kim olduğu, az önce sizin vurguladığınız gibi, gürz kullandığı, ok yaptığı, ok attığı, sporcu olduğu, bununla birlikte çok iyi yetişmiş bir şehzade olduğu, bilimle iç içe olduğu, bu konularda gençlerimizi, çocuklarımızı yeterince aydınlatabiliyor muyuz? Yeterince bu önemli şahsiyetleri tarihimizin aktarabiliyor muyuz, anlatabiliyor muyuz? Eksiklerimiz var mı hocam? Tespitleriniz nedir?
Elbette bir ders kitabında veya derslerin sınıf içerisindeki anlatımı süreci içerisinde bir öğretmenin vakti sınırlıdır. Ders kitabının da sayfası ve konuları çok sınırlandırılmıştır. Bu açıdan baktığımızda yeterince yer verilemeye bilmektedir pek çok önemli konuya. Tarihin pek çok konusu yeri geldiğinde öne çıkar ve anlam kazanır, yeni bir anlam kazanır. Bugün önemsiz gibi gördüğümüz bir konu yeri geldiğinde anlaşılır ve hatırlanması gerekir. Aslında önemlidir. Yani önemsiz diye bir şey yoktur tarihte. Mutlaka bir ibretler tablosu ve tabii ki kendi milli tarihimiz açısından Türk tarihinin önemli olayları mutlaka unutulmamalı ve hatırlanmalıdır. Bu amaçla baktığımız zaman Orhan Gazi dönemi eğitimde çok güzel bir şekilde kullanılması gereken, dersler çıkarılması gereken, çocuğa duygu ve motive açısından olumlu yönde etkileri olabilecek bir konular yığını, bir tecrübe, tarih tecrübesi alanı olarak önümüzde durmaktadır. Örneğin Orhan Gazi'nin o Bizans'la uygulamış olduğu diplomasi ve görüşmeler, aynı zamanda Bizans'la ittifak yaparak, yeri geldiğinde askeri ittifakla Balkanlar'da dahi Bizans'ı koruması altına almış. Yani Bizans çok zorda kaldığı dönemlerde Sırplara karşı Orhan Gazi'den geçenki programımızda da ifade ettiğimiz gibi yardım istemiştir. Bu durum Orhan Gazi döneminde Bizans'tan daha güçlü bir yapıya sahip askeri güç Osmanlı Devleti. İkinci bir husus, Orhan Gazi savaşlarda ordunun başında sefere çıkan bir komutan. Yani kendisi geride sarayında oturup keyfine bakan bir lider değil. Hepsinden önce askerinin, milletinin önünde vatan savunmasında ülkesi için canını her an verebilecek bir lider. Kendisinin bizatihi kendisine ziyarete gelen kişilere yapmış olduğu Kalo Ioannis'e yapmış olduğu gösteri bunu göstermektedir. Yine Kantakuzen onunla akrabalık kurmak istiyor. Orhan Gazi çok güçlü olmasa Kantakuzen ailesi onunla akrabalık kurmak istemez. Ve Theodora Orhan Gazi ile evlenmiştir. Bunun neticesinde tabii ki Orhan Gazi'nin kişiliği çok güzel bir örnek olarak önümüzde duruyor. Ulu Arif Çelebi'nin Bursa'yı ziyareti sırasında Orhan Gazi'nin tabiatından bahsettiğini, ilim adamlarına değer verdiğini, yani haftanın belli günlerinde ilim adamlarıyla sohbet yaparak onlardan dersler alan, kendisini hükümdar olarak görse bile, hükümdar ama insanların, bilim adamlarının, bilim insanlarının görüşlerine, sohbetlerine değer veren bir hükümdar olması anlam taşıyor. Evet, gerçekten de insan her zaman bilgiye, yeni bilgilere ihtiyaç duyan bir bilim insanı kimliğiyle yaşamalıdır. Hükümdar da olsa, işte devletin başka kademelerinde de olsa hepimizin bilgiden daha güçlü bir gücü olamaz.
Evet, diyelim burada bir virgül atalım, evet. Devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimizi. Sultan Orhan Gazi döneminin sonundayız artık. 1. Murat dönemine geçeceğiz. Fakat programlarımızda tarih dünyamıza ilişkin haberler de veriyoruz, sizlere duyurmak istiyoruz değerli dinleyicilerimiz, tarihçilerimizin çalışmalarını. Hocam, kurumumuzun, Türk Tarih Kurumumuzun son bir yayını çıktı. Siz bunun hazırlığı içerisindeydiniz. Sizin çok güzel bir eseriniz. Yine galiba.
Evet, Anadolu Kadınları Teşkilatı Bacıyanı Rum Belgeler ve Resimlerle adlı bu eser ilk defa kurumumuz tarafından bu çapta büyük bir eser ortaya çıkarıldı. Geçen hafta düzenlenmiş olan Bilecik'te, Bilecik Şehit Abalı Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapılmış olan etkinlikte iki eser ortaya çıktı. Birisi Anadolu Kadınları Teşkilatı Belgeler ve Resimlerle, bir diğeri ise Süleyman Şah, yani Osmanlı Süleyman Şah'ı anlatan bir kitap, el kitabı, okuma kitabı olarak çıkarılmıştır. Dileyen dinleyicilerimiz bunu mektup yazarak da kurumumuzdan talep edebilirler.
Hocam, Anadolu
mümkün kadın olduğunca onlara göndermeye çalışırız.
Anadolu Kadınları Teşkilatı yalnız hacimli bir kitap. Çok evet. Uzun çalıştınız galiba.
250 civarında sayfası var ve çok önemli bir prestij eserdir. Yani örnek belgeler ve seçme bir takım resimlerden, kaynak kitapların sayfalarından yepyeni belgeler oluşturuyor. Kitabın temelinde bugüne kadar Anadolu kadınlarının geçmişi, tarihi ortaya konulmamıştı bu kadar geniş bir çapta araştırmayla. Türk Tarih Kurumu kendi tarihi açısından da ilki gerçekleştirdi. Ve böyle bir kurumun varlığını ortaya çıkararak bir kitap halinde araştırmacıların faydalanabileceği bir eser olarak sunduk. Tabii ki bundan sonra da daha önemli çalışmalara işaret ediyor, gerekliliğine işaret ediyor böyle bir eser. Şunu da belirtelim ki bu belgelerde Bacıyanı Rum, Ahiyanı Rum, Abdalanı Rum, Gaziyanı Rum adı ile andığımız Anadolu'nun fethinde görev almış olan teşkilatların tamamının belgeleri vardır ve ele alınması gerekir. Tarihçiler tarafından ayrı ayrı araştırılması gerekir. Daha da fazla belgeler var çünkü.
Hocam, ben de buradan dinleyicilerimize söyleyeyim. Şöyle bir göz atma fırsatı buldum kitabınıza. Örneğin Uzun Hasan'ın annesi Sare Hanım'dan dahi belgelerle bahsediliyor. Ne kadar önemli görevler üstlenmiş Türk kadını Anadolu'nun Türkleşmesinde, İslamlaşmasında.
Evet, Sare Hatun bir diplomat kadın görevini üstlenmiştir. Uzun Hasan Fatih Sultan Mehmet Han Trabzon'a seferle giderken Sivas civarında Sare Hatun onun yanına gelmiş. Uzun Hasan'ın elçiliğini yapmış ve Sare Hatun seferden vazgeçirmeye çalışmıştır Fatih'i. Fatih Sultan Mehmet de anacığım, biz bu yollara senin oğlunun veya senin nasihatinin uğrunda çıkmadık. Başka emirlerle ve görevlerle çıktık demiştir. Onun da gönlünü hoş tutmuştur. Sefer sırasında Sare Hatun ona eşlik etmiştir. Seferden sonra da buradaki hisseniz, kızınızın veya oğlunuzun hissesi şudur diye onların taleplerini de vermiştir. Yani evet, böyle hocam. Bir şey var. Aslında Trabzon'un fethinden sonra Uzun Hasan'ın dileği oradaki kendisine ait miras hakkından, ki Trabzon'daki dükalıkla akrabalıkları vardır Uzun Hasan'ın. Bu başka bir konu. Bu mahallelerde, Trabzon'un içindeki Akkoyunlularla ilgili miras hakkının korunmasına dair bazı taleplerde söz konusu. Bunun da korunması sağlanmıştır. Evet. Buna dair şeyler var. Başka elçi kadınlar da var. Mesela Selçuk Hatun var. Selçuk Hatun Cem Sultan'ın isyanında 2. Beyazıt'ın huzuruna elçilik yaparak, bir hala olarak, büyük hala olarak babalarının kız kardeşi sıfatıyla gitmiştir ve iki kardeşi barıştırmaya çalışmıştır.
Evet. Güray Hocam, bu Anadolu Kadınları Teşkilatı'nı, Bacıyanı Rum'u programlarımızda da izlemek, incelemek artık bir zorunluluk haline geldi. Son olarak bu konuya ilişkin ben söyleyeyim ki satışta değil bu kitap, talep üzerine bu baskısı yalnız. Bundan sonraki baskılarını da satışa da zannediyorum Türk Tarih Kurumumuz koyacak. Bir prestij kitabı olarak yayınlandı. Fakat talep etmek de mümkün. Hocam, şimdi Orhan Bey son dönemindeyiz. Ardından 1. Murat Hüdavendigâr tahta geçecek. Zaten temellerini Orhan Gazi az önce de aktardığınız gibi devletin temellerini çok sağlam bir şekilde oluşturmuştu.
Evet, Süleyman Paşa Çorlu, Lüleburgaz istikametinde Edirne'ye yakın bölgelere kadar olan Osmanlı sınırlarını genişleten bir gazi idi. Onun erken bir yaşta 1358 yılında vefatı üzerine yerine Murat görevlendirilmişti. Şehzade Murat, yani 1. Murat Hüdavendigâr, Orhan Gazi'nin yerine geçecek olan şehzadedir. Orhan Gazi'nin çok büyük bir askeri faaliyet, uzun süren bir hükümdarlık döneminden sonra bir takım rahatsızlıkları da vardı. Nükseden rahatsızlığı üzerine hastalanarak vefat etmiştir. Onun yerine oğlu 1. Murat gelmiştir. Süleyman Paşa zamanında 1. Murat Anadolu'da da kısmen Süleyman Paşa'nın yerine görev almıştı. Bursa, Ankara istikametindeki sancağın yönetiminden 1. Murat sorumluydu. Murat ya da Şehzade Murat. Murad-ı Hüdavendigâr ismiyle de bilinmiştir. Lakabı Hüdavendigâr'dır. Tabii ki Anadolu ahileri, Ankara ve çevresi de Orhan Gazi zamanında Osmanlı Devleti'ne bağlanmış görünüyor. Ankara ahileri Osmanlılara bağlanmadan önce, 1354 yılından önce Eratna Beyliği'ne bağlıydı. Eratna oğlu Mehmet'ten burası alınmıştır. Tabii ki Ankara'ya kadar olan sınırların, Orta Anadolu'nun Karadeniz bölgesinin ve Konya'ya kadar olan bölgenin, Germiyanoğulları da yer yer tabidir artık, Osmanlı Devleti'ne bağlı olması devleti Anadolu'da en önemli büyük bir devlet haline getirmiştir ve beylikler içerisinde artık Osmanlı Devleti'nden bahsedebiliriz. Diğerleri beylik statüsünde devam etmekteyken Osmanlı artık genişlemiş ve büyük bir devlete dönüşmüştür.
Hocam 1. Murat'ın tahta...
1. Murat 1362 yılında tahta geçmiştir.
Tahta geçişinde bir sıkıntı, bir taht kavgası görüyor muyuz hocam bu dönemde?
İlk başta böyle bir meseleyle karşılaşmadı. Herhangi bir şekilde bir sıkıntıyla karşılaşmadığını görüyoruz. Ancak ahilerin onun tahta geçişinde çok önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Selçuklulardan bugüne, yani Osmanlı Devleti'nin ikinci hükümdarı Orhan Gazi'ye kadar devam eden süreçte ahilerin kurucu bir rol üstlendiğini belirtmiştim. Ahiyanurum, yani Anadolu ahileri, Bacıyanurum, Anadolu Bacıları Teşkilatı da yine bunlarla beraber Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda başat rol dediğimiz, tarih literatürüne böyle bir kavram girmiştir. Öncü bir etki, sosyal etki yaratmışlardır. Ankara ahileri Eratnalıların kışkırtmasıyla Ankara'da Osmanlı'dan ayrı da yer yer hareket etmeye çalışmışlardır bu dönemde. Tabii ki hükümdar değişiminin bunda etkisi vardır. Böyle hükümdar değişikliklerinde yer yer isyan hareketleri de olmuştur. Yani az önce sorduğunuz soruyla ilgilidir bu da. Yani 1. Murat Şehzade olarak tahta geçtiğinde ne gibi sorunlarla karşılaştı? İlk karşılaştığı isyan ya da taht kavgası, buna benzer şeyler var mıydı? Bunlardan bahsedecek olursak, ahilerin çıkarmış olduğu olaylar neticesinde henüz kendisine de itaat etmekte olan ağabeyi Şehzade Halil bu isyan neticesinde öldürülmüştür. Bunun üzerine 1. Murat Hüdavendigâr'ın daha tahta geçer geçmez Anadolu'daki işleri bir düzene bağlamak gerektiğiyle ilgili karar vermek zorunda olduğunu görüyoruz. 1364-1365 yıllarında Anadolu işleriyle uğraşmıştır ve Anadolu'ya seferler yapmak zorunda kalmıştır. Ankara üzerine yürümüş ve Eskişehir'den Ankara'ya kadar olan toprakları Osmanlı Devleti'ne yeniden bağladıktan sonra Ankara'daki ahileri de yeniden kendi himayesine almayı başarmıştır. 1367 yılından itibaren Avrupa'dan, özellikle Balkanlar bölgesinden, bu defa Sırpların Edirne'yi de geçerek Osmanlı topraklarına girmesi üzerine Batı Trakya bölgesinden, biz Orhan Gazi'nin bu defa Bizans'ın yerine, aslında Bizans'ı da savunmak gibi bir takım gerekçelerle kendi topraklarını da savunmak için bu bölgede 1. Murad'ın, affedersiniz, topraklarını savunmak üzere bu bölgeye gitmek zorunda kaldığını görüyoruz. 1368 yılında gerçekleşen bu savunma harekatı sırasında tarihçilerimiz buna genellikle 1368-1369 yılı dolayısıyla Sırp Zındığı Savaşı demişlerdir. Bir kısım tarihçiler böyle bir savaşın olmadığını vesaire iddia etmişlerse de biz kaynaklardaki, belgelerdeki bilgiyi farklı savaşlar için kullanılan bilgi olarak değerlendirerek 1371 yılında Çirmen Savaşı olmuştur. Ama Sırplarla yapılan bu savaşın da bir adı vardır. Tarih literatürüne Sırp Zındığı Savaşı olarak bir Haçlı Savaşı olarak geçmiştir.
Hocam itiraz...
Bunu da belirtmemizde yarar var.
Hocam burada bu itirazları anlamakta ben güçlük çekiyorum. Şimdi bu itiraz nereden geliyor? Hangi belgeye dayanıyor? Hangi teoriye dayanıyor? Hangi teze? Sonuçta bir bilim dalından biz bahsediyoruz. Ve kayıt altına alınmış belgeler var. Eski çağ tarihi olsa olabilir üzerinde tartışmalar anlaşılabilir ama Osmanlı'da saraya alınmış etin dahi kayıtları var.
Tabii bu Batı Trakya'nın fethi hareketi üzerine Selanik'e yakın bölgelere kadar Orhan Gazi'nin ilk döneminde bir fethi harekatı başlamıştı. Bu fethi hareketinde yani Orhan Gazi'den sonra Murat Gazi, 1. Murat Hüdavendigâr zamanında da bu tamamlanacaktır. Kalıcı bir fethe dönüşecektir. Bu kalıcı fethi hareketinde görevlendirdiği kişiler Sultan Murat Hüdavendigâr'ın yanındaki Çandarlı Kara Halil Paşa, kazasker sıfatıyla, yine Lala Şahin Bey, Şehzade hocasıdır. Lala Şahin Paşa ismiyle de biliyoruz. Beylerbeyi olarak atanmıştır Rumeli'ye ve 1363 yılında Çorlu'dan, Lüleburgaz'dan başlayarak Dimetoka, Dede Ağaç bölgesine kadar da Gazi Evrenos Bey aracılığıyla İpsala, Keşan ve Dede Ağaç bölgesini, Batı Trakya'nın bir kısmı da dahil olmak üzere Dimetoka'ya kadar olan bölgeleri Sultan 1. Murat Hüdavendigâr'ın 1365 yılına kadar, yani Ankara tarafında bunlar olurken Orta Anadolu'da, diğer tarafta da Rumeli yakasında da meydana gelen bir takım başıbozuk hareketleri karşı tedbir almak amacıyla üç beyi görevlendirdiğini görüyoruz. Lala Şahin Paşa, Hacı İl Bey, Evrenos Gazi ve tabii ki bunların da üzerinde hem ilim adamı hem de devlet adamı kişiliğiyle Çandarlı Kara Halil Paşa dikkatimizi çekmektedir.
Hocam burada bir virgül daha, o yeri geldikçe sormak istiyorum size. Az önce sıfatlar kullandınız. Kazasker, Beylerbeyi, Lala. O dura bilmeyen dinleyicilerimizdir. Bunlar ne anlamlar ifade ediyor hocam?
Tabii Beylerbeyi kavramı askeri bir kavramdır. Emirül Ümera kavramı Selçuklular döneminde askeri bir sıfattı. Beylerin beyi demektir ya da komutanların komutanı, başkomutan anlamındadır. Yani Rumeli kol ordusunun generali, başkomutanı anlamına bey kelimesi burada emirle eş anlamlıdır ve askeri bir anlam taşımaktadır. Lala kelimesi şehzade hocası demektir. Eski ismiyle Atabey'dir. Selçuklularda Atabey dediğimiz kişi Osmanlı Devleti'nde Lala ile eş anlamlıdır. Kazasker kelimesi de adaletten sorumlu ulema sınıfından gelen genellikle ama aynı zamanda askeri hukukla da ilgili, yani askeri suçlara da ceza veren, verme yetkisine sahip, paşalık rütbesine de karşılık geliyor kazasker olması dolayısıyla. Hem ilmiye sınıfı hem de seyfiye, yani kalem ve kılıç ehlinin her ikisine de hükmeden bir sıfattır. Çandarlı Kara Halil neredeyse bir vezir ya da hükümet sorumlusu gibi davranmıştır.
Topukla ilişkisi var, evet. Hocam. İlimle evet. İlişkisi var. Aynı zamanda seyfiye, askerlikle de.
Burada hemen belirtmemiz gereken husus şudur. Bu dört komutanın dördüyle ilgili de hayat hikayeleri bağımsız olarak yazılmıştır, vardır.
Haftaya hocam.
Özellikle merak eden arkadaşlara, dinleyicilere tavsiye ederim.
Hocam bir dakikamız kaldı ama şeyi duyurmayı unuttuk, kitap armağanımızı. Hemen onu ben dinleyicilerimize söyleyeyim. Almanya'dan Nida Öztürk, bizden kitap kazanan dinleyicimiz oldu. Bu hafta ünlü Selçuklu komutanları Afşin, Atsız,
Artuk ve Aksungur.
Aksungur, Ali Sevim Hoca'nın profesör doktor. Çok güzel bir kitap. Güle güle okusun dinleyicimiz.
Evet, hayırlı olsun diyoruz Nida Hanım.
Güray Hocam, Almanya'dan Aydın Küpeli kitabı eline ulaşmış. Çok teşekkür ediyor, saygılarını iletiyor. Aydın, evet. Küpeli adlı dinleyicimizdir, sadık dinleyicimizdir.
Çok selam söylüyoruz.
Selamlıyoruz. O da güle güle okusun kitabını. Ve Suudi Arabistan'dan Mehmet Usluoğlu da selamlar ve saygılar göndermiş bütün ekibimize, bizlere.
Evet, Mehmet Bey'e de çok selam söylüyoruz.
Biz de onu selamlıyoruz. Güray Hocam, süremizin de sonuna geldik bu hafta. 1. Murat Hüdavendigâr dönemiyle önümüzdeki hafta devam edelim. O dönemi bitirdikten sonra belki hocam Anadolu Kadınları Teşkilatı, Bağcıya Nur'un o konuya girelim isterim. Neslihan'la konuşuruz hocam onu da.
Evet, değerlendirmek gerekir.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza ayağınıza sağlık, sağ olunuz, var olunuz.
Sizler sağ olun, teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta devam edeceğiz.
Tarihinin izinde.